Ekim 2018. Lionair'in 610 sefer sayılı yepyeni bir Boeing 737 Max uçağı kalkıştan 13 dakika sonra Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın yakınlarında denize düştü. Uçaktaki 189 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Bundan 5 ay sonra, Mart 2019'da Etiyopya Hava Yolları'nın 302 sefer sayılı aynı model bu uçağı kalkıştan sadece 6 dakika sonra yere çakıldı. 157 kişi hayatını kaybetti. İki kazada da kurtulan olmadı. Birbirine pek çok açıdan benzeyen bu iki kazadan sonra Boeing'in yeni 737 Max uçağının uçuşları tüm dünyada durduruldu, yeni siparişler iptal edildi. Havacılık dünyasında herkesin konuştuğu tek bir soru vardı. Neden? Akabindeki soruşturmalar, Boeing'in yeni göz bebeğinin temelde çok önemli bir problemi olduğunu ortaya çıkardı. Toplamda 346 insan hayatını kaybetti. Boeing'in milyarlarca dolarlık siparişleri iptal edildi. Ve şu anda pek çok insan bu şirkette hatta havacılığa olan güvenini kaybetti. Bugün Buğra ile bu kazaların sebepleri ve arka planda dönen dolaplar üzerine konuşacağız. Merhaba Buğra.
Selam Ruşen.
Yeni bir konseptle başlıyoruz.
Ya yeni konsept olduğunu belirtmeyelim demiştik ama sen yine tuttun belirttin. Bu kadar
Duramadım. Duramadım.
gaz bir girişten sonra yani bunu belirtmemiz çok şey olmadı. Genellikle bu konseptte değişik konulardan bahsedelim dedik. Kendimizin ilgi alanlarında olan. Ruşen de bu bölümde bize Boeing 737 kazalarından ve bunların bu kazaların ortak özelliklerinden diğer uçaklarla karşılaştırmasından niye bu Boeing uçağı bu kadar problemli onlardan biraz bahsedecek. Ben de biraz eşlik edeceğim.
Aynen.
Öncelikle Ruşen bu konuya ilgin neden kaynaklanıyor? 730 eski bir 737 pilotu musun yoksa?
Kirli geçmişime girelim abi. Abi şöyle, ben zaten sen biliyor musun bilmiyorum. Aircrash Investigations, Mayday tarzı dizileri falan çok seviyorum. Sen hiç izlemiş miydin bunları?
Yok, denk geldiğimde bir kez izledim diyebilirim.
Yani bu uçak kazalarının arkasındaki araştırmalar, onun sonucunda işte oradaki bir kablodan bir şey anlıyorlar, sonra uçağın nasıl düştüğünü anlıyorlar falan. Yani bu araştırma kısmı çok ilgimi çekiyordu. Bir de ben bu bölümleri çok izlediğim için orada sürekli çıkan tipler var, tamam mı? Orada bir David Lear Mount diye biri var. Eski bir Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu. Şu anda gazeteci. Hava yolları üzerine haberler yapıyor. Bir de John Cox diye bir eski pilot var. O da aslında NTSB, Amerika'da böyle kazaları araştıran bir organizasyon. Onun bir dedektifi. Biz onlarla oturup Mart ayında bunun üzerine konuştuk. Bayağı bir öğrendim aslında nasıl olduğunu bu olayların, kazaların falan. O yüzden onun üzerine burada bir bölüm yapalım dedim.
Bence de güzel oldu abi. Yani bayağı bir hazırlandığını dinleyicilerimiz de birazdan fark edecek. Benim bu soruyu sormamdaki amaç şuydu. Yani sen izliyordun ama herhangi bir uçak korkusuna sahip misin? Çünkü mesela bizim ortak arkadaşımız Ekin uçağa binemiyordu ama şimdi tabii
Evet.
ki biniyor. Yani bayağı korkuyordu. Hatta ilk uluslararası uçuşunu benimle yapmış olabilir. Ve
Hadi ya.
yani konferansa gidiyorduk. Hangi konferanstı hatırlamıyorum ama. Ha şey gidiyorduk Ruşen. Almanya'ya gidiyorduk. Fuara. Hatırlıyor musun?
Ha, 2011'de evet.
Sebit
Turkcell
Fuarı.
götürmüştü. Evet.
Sebit Fuarındaki uçuşta benim yanımdaydı ve yani bayağı bir romantik anlar yaşamıştık. Elimi bütün uçak kalkışında falan tutmak durumunda kalmıştı vesaire. Yani öyle bir korkuya mı sahipsin? Sonradan da yendi bu arada. Brezilya'ya uçtu adam yani. Nasıl yendi
Evet,
bilmiyorum zamanda.
hatırlıyorum.
Ya da işte babam mesela benim uçamıyor aynı şekilde. Ya böyle bir korkun mu var? Bunun nedenini sormak istemiştim.
Benim babam da uçamıyor bu arada. Herhalde ortak bir şeyleri var, özellikleri var.
Babalar
Ben
uçar.
babalar uçamaz. Uçaktan korkmuyorum. Eskiden de korkmuyordum ama bu bölümleri izlemeye başladıktan sonra her şeye dikkat eder hale geldim abi. Uçaktaki mesela seslere, motordan gelen seslere, ulan kalkarken şey oldu, bir zıpladık, ne oluyor falan gibi. Onların hepsine dikkat eder hale geldim. Biraz kıl oldum yani ondan sonra. Artık kulaklığı takıp takılıyorum öyle, dinlememeye çalışıyorum.
Aa, çok kötü lan. Yani hiç
Evet
durduk
abi.
yere başına iş almışsın ya.
Endişeleniyorum yani durduk yere mesela.
Peki bu 737'deki temel ne? Ben biraz araştırdım da yani bu 737 klasik model Boeing 737 en çok ölüm olan uçak modeli sanırsam. Doğru muyum Ruşen?
Şöyle, uçak yeni kullanıma girdi 2017 Mayıs ayında Ve kullanıma girdikten sadece 2 sene içinde, 1,5 sene içinde hatta 346 kişi öldü. 2 tane büyük kaza yaşadı.
Ben Max'tan bu arada eksik belirttim, pardon. Max yeni girdi, evet, 2017'den sonra, ama 737 serisi de Boeing 737. Şimdi klasikle Max aynı değil. Orada bir ayrım var, ama
Evet.
klasik olan da yani biraz belalı bir uçak modeli gibi. Hatırlarsan bir ara bir Air France'ın kullandığı Concorde'lar vardı. Onlar da sonradan kaldırıldı sanırsam.
Evet.
Bu 737 klasik de şey, en çok kaza geçmişine sahip uçakmış, ama zaten bunun bir nedeni de şey diyorlar. Uçak modeli çok eski bir modelmiş. Genelde diğer uçaklar daha kısa süreli uçaklar oluyormuş, ama bu 737 klasik tarihe, en eski geçmişe sahip. Max da bunun ya aynı uçak özelliklerine mi sahip bilmiyorum işin açıkçası.
Ona zaten birazdan gireceğiz abi. Bu dediğin doğru. Max yani 737 1967'de ilk olarak üretiliyor. Şu anda Max bunun 10. iterasyonu benim bildiğim kadarıyla. Sürekli yenileniyor iteratif bir şekilde. Ama şöyle bir şey de var. Şu anda gökyüzünde uçan, yani şu anda uçmuyorlar aslında pandemiden dolayı ama normalde hava yollarının filolarında 3 uçaktan biri 737 abi. Dolayısıyla bu kadar sık rastlandığı için tabii en çok kaza da bunda oluyor. Aslında bayağı güvenilir bir uçak olarak da biliniyor.
Tabii. Yani şu ana kadar bir kaza yaşamadık diye biz kendi üzerimizden bu geçen bölüme de atıf yapayım. Onu daha yayına koymadık. Gerçi bunu demem çok saçma oldu. Bunu koyduğumuzda onu da koymuş olacağız.
Koyacağız
En son yanımdaki yolcu uçakta internete giriyor da şey demişti yani. Sonuçta hiç uçak düşmedi diye kendinden dolayı bir %100'e varma yöntemi uygulamıştı. Bunda da sonuçta biz 737'de şu ana kadar iyi uçtuysak bir problem olmaz diye.
yani, evet. Tabii. Ya muhtemelen kaç kere uçmuşsundur abi. Çok sık kullanılan bir şey. Özellikle kısa mesafelerde bizim kullandığımız çok kullanılan bir uçak.
Peki o zaman biraz sana bırakayım. Yani aklına nereden geldiğini bahsettin. Bu kazalardan biraz istersen girme Ruşen'cim.
Abi şöyle, bu iki kazada 5 ay arayla gerçekleşiyor ve Boeing'in yeni işte 737 Max seri uçağını kullanıyorlar. Yepyeni uçaklar aslında yani. İkisi de kalkıştan kısa bir süre sonra düşüyor. Lion Air 13 dakika sonra, Etiyopya Hava Yolları'nınki 6 dakika sonra. Yani yerden çok fazla yukarıda değiller. Bir de bu iki uçuşun radar izine baktıktan sonra, yani hangi yolu takip etmiş ona baktıktan sonra şöyle bir şey görüyorlar abi. Uçaklar defalarca, belki 20-25 kere çıkıp iniyor, çıkıp iniyor. Böyle bir garip bir yolları var yani havada. Ondan sonra zaten yere düşüyorlar. Bir de son olarak şunu söyleyebiliriz. Kaza olduktan sonra ses kayıtlarını dinliyorlar tabii Cockpit Voice Recorder'dan. Pilotların gelen uyarılarla ambalı olduğunu görüyorlar abi. O kadar çok uyarı yolluyorlar ki uçuşun sonlarına doğru hiç anlamıyorlar yani ne oluyor ne bitiyor uçağa. Böyle ortak özellikleri var yani. Bunun da zaten altta yatan bir sebebi var. Birazdan onu konuşacağız. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Tabii Boeing, Airbus bunlar arasındaki bir farkı ortaya koymak lazım. Kazanın sebebine aslında bağlanıyor bu. Nasıl dersen Boeing çok eskiden kurulan bir şirket. 1916'da kuruluyor. İşte Amerikan şirketi zaten. Ve Airbus çok daha sonra 1970'te Amerikan firmalarıyla kapışmak için kuruluyor. O zamanlar Boeing var, Lockheed Martin var, McDonnell Douglas gibi uçak üreticileri var Amerika'da. Avrupa'nın buna karşı bir cevabı yok. 1970'te bu kuruluyor Airbus. Pek çok irili ufaklı firmanın bir araya gelmesiyle kuruluyor. Hatta benim işte bu John Cox'tan bahsettim. Eski pilot benim konuştum. O da onu çok güzel bir şekilde aradaki farkı koymuştu aslında. Airbus uçaklarını teknoloji ve otomasyonu merkeze tutarak tasarlıyor. Çünkü çok daha yeni bir şirket. Daha inovatif. Boeing ise biraz daha eski kafalı abi. Onların uçaklarının yenilikler sonradan ekleniyor. Yani var olan bir şeye eklenmiş gibi düşün. Aralarının çok önemli bir mentalite farkı var. Yani ve tabii kıyasıya bir yarış halindeler bunlar. Zaten Boeing 737 Max da bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Airbus'lar sanırsam bu A320 serisi şu an en büyük uçak filosu değil mi var olan?
Onu bilmiyorum abi aslında. Benim bildiğim 737 en çok rastlanan uçak. Çünkü çok daha eskiden beri yapılmaya başlanmış. Ama A320 inanılmaz popüler. Yani onu
Ben
biliyorum.
araştırmamda 4892 uçağı varmış abi A320'nin. Dünyanın en büyük hava filosunu oluşturuyor diyor. Ama
Doğrudur.
geçmiş ve işte bilinirlik açısından Boeing serisi, 737 serisi dediğin gibi. Ama yani işte kazalarda da Boeing 737'nin biraz önce söylediğim gibi nedeni de bu yani. Geçmişe, en büyük geçmişe sahip olması. Bu
Tabii.
peki 737 Max, bu biraz böyle lanetli gibi bahsettin. Ondan biraz bahset abi.
A320'den girdin, çok güzel bir nokta. A320 ile zaten 737 tamamen birbirinin rakibi. Yani ikisi de aynı hatlara, aynı hava yollarına göre tasarlanmış. İşte kısa mesafe 4000-5000 mile kadar olan uçuşlar. Üçerli koltuklar iki tarafta da, dar vücutlu diyorlar galiba bunlara. Bu tamamen birbirinin rakip olarak tasarlanmış uçaklar. Şimdi A320 yeni bir modeli çıkıyor 2010 yılında, Airbus. A320 Neo. Muhtemelen binmişsindir sen de. Ben de birkaç kere binmiştim. Bayağı yeni uçaklar. Bu Boeing'in 737'sinden %7 daha verimli. Tabii %7 deyince belki çok gelmiyor insana ama eğer yakıta milyarlarca dolar harcıyorsan abi %7 bayağı fark ediyor aslında orada. Hava yolları bunu çok seviyor. İnanılmaz şekilde buna sarılıyorlar yani. Tabii bunun üzerine Boeing kapana kısılıyor biraz. Çünkü yeni bir ona rakip olarak gelebilecek bir uçak yok. Ne yapıyorlar abi? Acilen bir atak yapmaları gerekiyor. Yeni bir uçak tasarlasalar sıfırdan belki 15 sene alacak. Bunun üzerine Boeing var olan bir tasarımı yani 737'yi alıp modernize ediyor. Yani yeni bir uçak yapmak istiyor böyle. Ondan sonra da sadece 6 senede 2016'da buna rakip olarak 737 Max'ı çıkartıyor. Airbus'un Neo modelinden %8 daha verimli. Yani onun da üzerine çıkıyorlar bu defa. İşte
6 senede bunu beceriyorlar ama.
6 senede abi inanılmaz. Normalde uçak geliştirmesi seneler sürer. Yani çünkü bir sürü şey var, komponenti var yani. 6 senede bunu beceriyorlar. Ondan sonra 2017'de zaten teslim etmeye başlıyorlar uçakları ve 200 milyar dolarlık sipariş alıyorlar toplamda. İnanılmaz büyük bir şey yani.
Çok iyi. Peki bu kısa sürede geliştirme, belki ileride bahsedeceksin, bir probleme yol açıyor mu?
Zaten kazaların en temel sebeplerinden biri buna bağlanıyor. O kadar kısa sürede geliştiriyorlar ki abi pek çok şeyi gözden kaçırıyorlar tasarımda. Uçağın tasarımı bayağı sıkıntılı. Şu anda bunlar düzeltiliyor aslında. Tabii şeyden de bahsetmek lazım. Neden bu şekilde yapıyorlar? Bunun tek sebebi para değil abi. Eski 737 pilotları var, tamam mı? Dünyada hava yollarının. Bunların hiç eğitimsiz kullanabileceği uçak tasarlamak istiyorlar. Yani tekrar eğitim almaya gerek olmadığında hava yollarına çok daha düşük maliyetle bu uçağı alabiliyorlar. Çünkü var olan pilotlar bunu kullanabiliyor. Böyle bir yönde var. Hatta Can şeyden bahsetmişti. Can Cox. Pilotları abi sadece 2 saatlik bir iPad eğitimiyle eski uçaklardan yeni uçaklara geçirmişler. Yani aralarında bir fark yok gibi davranmışlar aslında.
Fenaymış ya.
Evet. Ha, şimdi şeyden bahsettim bu arada. Eski vücut üzerine yeni uçak kurulması ne farkı oldu? Şöyle abi, uçağın tasarımını biraz değiştirmişler. Sıfır eskisi gibi değil. Motorlar daha büyük, kanatta daha önde ve daha güçlü motorlar. Bu şekilde koymuşlar, daha verimli hale geliyor. Ama bunu yapınca da uçağın kalkış aşamasında motorlar daha güçlü olduğu için burnu yukarı doğru kalkıyor abi. Uçak düşük hızdayken burnu yukarı doğru çok kolay bir şekilde kalkıyor. Bununla başa çıkmak için MCAS diye, Maneuvering Characteristics Augmentation System diye bir yazılım geliştiriyorlar. Burnu indiriyorlar bunu fark ettiklerinde. Yani en temel farklardan biri bu eski uçakla yeni uçak arasında. Hatta David, bu konuştuğum gazeteci, çok güzel bir şekilde açıklamıştı abi. Kontrol çubuğunu çekince uçağın burnu havaya kalkıyor, tamam mı? Pilotlar böyle kullanıyorlar uçağı. Normalde uçağın havada asılı kalmaması için, yani stall dedikleri olayın olmaması için uçağın burnu havaya kalktıkça bu kontrol çubuğunu çekmenin zorlaşması lazım ki pilot yapamasın bunu. Max'ın durumunda bu tam tersi abi. Motorlardan dolayı sen çektikçe daha da kolaylaşıyor. Yani bu
Allah
nedenle
Allah.
MCAS sistemini koymak zorunda kalıyorlar.
Bu
Böyle
peki
bir
Angel of Attack diye bir şey duymuştum.
Angel of Attack.
Yes.
Meleği.
Aa pardon. Ya dur
Angel
dur sen. Abi kafam gitti ya. Tam buraları kes.
oğlum. Keselim keselim, tamam. MCAS dediğimiz bu sistemde uçakta bir angle of attack dedikleri, işte uçağın hava akışına göre burun açısını ölçen bir sensör var. Uçağın iki tarafında da vardır önde. Bir kanat gibi düşün. O kanat havanın akımıyla aşağı iner ya da yukarı çıkar. Onların bir tanesinden verileri alıyor. Bunun üzerine karar veriyor ne yapacağını.
Abi bir şey soracağım. Şimdi bu 737'de yaşanan kazaların anlattığın kadarıyla öngörmesi çok zor değil. bir nedeni bu pilotaj olmalı, bilmiyorum. İstatistikleri sen verirsin. Çünkü 2 saatlik eğitimden bahsediyorsun. Bir de iPad eğitimi. Eski pilotların bu uçakları kullanmasına elbette ki problem yaşanıyordur. Sayılarını bilmiyorum. Bu kaza nedenlerinden birisi mi? Başka nedenler var mı veya bu birisi ise?
Kesinlikle abi öyle. Şöyle bir şey var. İki uçak arasında bu bahsettiğim MKAS haricinde bir sürü fark var aslında. Ufak tefek. Dolayısıyla pilotların hiç bu farklardan üzerine eğitim almadan yeni uçağa geçmesi tabii ki pilotaj hatasına yol açıyor abi. Sadece bu kazalarda değil, belki 6-7 tane farklı kazaya yol açmayan aynı şekilde sorunlar çıkıyor bu Boeing 737 MAX uçaklarında. Allah'tan onlar düşmüyor ama bunlar düşüyor tabii. Dolayısıyla pilotaj hatası bunlardan biri.
Hı hı.
Bir ikincisi, Boeing sistemi ve uçağı tasarlarken pilotların anında ve minimal hata ile olaylara tepki vereceğini varsaymış. Yani uçakta yaşanacak olaylara, sorunlara minimal hatayla tepki vereceğini varsaymış. Bu da bir yanlış bir şey. Dolayısıyla tasarımla alakalı bir yönü de var. Bir de eğitim verilmemiş yeterince pilotlara. Yani bu bahsettiğim MKAS sisteminden pilotların haberi bile yok.
Çok acı ya.
Çok garip. Yani zaten zurnanın zırt dediği yer de bu. Bu MKAS sistemi Lion Air'de bu uçak kalkarken daha sistem hatalı. Yani gerçek açıyla sisteme verilen açı arasında 21 derecelik bir fark var. Sanki uçağın burnunun 21 derece havada olduğunu düşünüyor. Etiyopya Hava Yolları'nda da şöyle bir şey var. Sistemin kalkışta sorunu yok abi. Daha sonra bir kuş çarpmasıyla zarar görmüş olabileceğini düşünüyorlar. Böyle bir hipotezleri var. Bilmiyorum bu ne kadar gerçektir ama. MKAS sistemine veri girişi yapan bu bahsettiğim sensör, Angle of Attack sensörü, hatalı veri veriyor iki kazada da. Dolayısıyla MKAS uçağın burnunun var olduğundan daha fazla havada olduğunu düşünüyor. Sanki tırmanıyormuş gibi. Bunun üzerine abi MKAS sistemi devreye giriyor ve uçağın burnunu aşağı indiriyor çok güçlü bir şekilde. Bunu 5 saniye yapıyor, 5 saniye duruyor. Tekrar 5 saniye yapıyor, tekrar 5 saniye duruyor. Bunu 25 kere 23 kere yapıyor bir tanesinde. Bu aslında kazanın asıl temel sebebi bence bu.
Peki bu 737 MAX'lar o zaman şu an kullanım dışı mı, kullanılmıyorlar mı? Bu sensör problemini çözdüler mi?
Haklısın abi, şu anda kullanılmıyorlar. Bu ikinci bahsettiğim kazadan sonra kullanılmamaya başlandılar zaten ve 2019 işte Mart ayında mıydı? Hala devreye girmediler. Daha Eylül ayına kadar devreye girmeyecekleri, kullanılmaya başlamayacakları düşünüyor. Yani sadece bu sistem mesele, zaten demin bahsettiğim buydu. Boeing aceleyle yaptığı için bu işi, sadece bu sistem sorunu değilmiş abi. Uçakta irili ufaklı belki onlarca sorun var. Bunların hepsini çözmeye çalışıyorlar şu anda. Hatta çözmüş olduklarını söylüyorlar. Onun üzerine tekrar devreye girecektir ama Eylül ayını bulur.
Peki uçak firmaları bu durumu nasıl çözüyor? Bir bilgin var mı? Yani sonuçta filolarından bayağı bir uçak eksiliyor. Var mı bunun yedek uçakları? Ha, şu an pandemi sürecinde zaten çok uçuş yok ama bu konuda bilgin var mı?
Konuda bir bilgim yok abi. Muhtemelen eski uçaklarını kullanıyorlar ya da eski uçakların bulunduğu şirketlerden kiralıyorlardır diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum açıkçası.
Pandemi sürecine belki denk gelmek onların avantajına da olmuş olabilir.
belki de haklısın.
Peki bu Boeing bundan sonra ne yapıyor bu süreçte? Şu an problemi nasıl çözüyor? Şu anki hatalarını nasıl düzeltmeye çalışıyor?
Abi Boeing'in buradaki en büyük hatası bu işi aceleye getirmesi. Yani temel başka ufak tefek şeyler de yapmıştır ama asıl temel problem bu. Bu MKAS sistemini tek sensörden veri alacak şekilde tasarlıyorlar. Halbuki bu çok kritik bir sistem. Çok bariz yani şu anda geriye bakınca. Ama bunu tekrar eğer iki sensör veya daha fazla sensör üzerine yapsalardı tekrar eğitim vermeleri gerekecekti. Paradan kısmak için bunu yapmıyorlar. Tek sensörden veri alacak şekilde tasarlıyorlar. Bir meseleleri bu. Bir ikincisi, Boeing bu sistemin varlığını gizli tutuyor abi. Bu FAA var, Federal Aviation Administration, bu hava yollarıyla işte regüle eden organizasyonun bir dokümanı var. 30 sayfalık hazırlamışlar. Eski model yeni model arasındaki fark. Orada da bu sistemden bir kez bile bahsedilmiyor abi. David şundan bahsetmişti. Southwest o zaman MAX'ın en büyük müşterisi. Pilotları hiçbir bilgiye sahip değilmiş bu sistem hakkında. Bilmiyorlar yani. Eski uçak gibi düşünüyorlar uçağı. Hı hı. Ama değil. İşte MKAS'ın varlığını gizliyor. Zaten bu e-maillerde Boeing'in Şubat ayında bir skandalı ortaya çıktı. Boeing'in e-mailleri, mesajları, aramalarının hatta transkriptleri ortaya çıktı. Yani Boeing bunu sistematik olarak FAA'yı ve dünyayı kandırmış aslında. Müşterilerini de kandırmış bunları gizleyerek. Zaten bunun üzerine Boeing CEO'su işini kaybetti Şubat ayında. Geçtiğimiz Şubat ayında. Gerçi 60 milyonluk bir prim de aldı gitmeden ama neyse o ayrı bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Normalde bu Angle of Attack uçakta iki tane vardır. Biri sağda biri solda. Bunlar arasında bir anlaşmazlık olduğunda uyarı verecek bir sistem var. Boeing bunu da opsiyonel ve paralı hale getiriyor. Mesela böyle bir hataları var. Zaten bu kadar güvenliği arka plana attıkları için de geçen şeyde gördüm. Financial Times'te gördüm. Amerika'nın en büyük 500 şirketinin CEO'suna sormuşlar. Önümüzdeki dönemde en başarısız olacağını düşündüğünüz şirket hangisi diye. Bir numarada Tesla çıkmış, iki numarada Boeing çıkmış. Baya kötü durumda yani.
Ya bu opsiyonel security sunmaları çok saçma geldi. Sonuçta kişisel güvenliğin olduğu bir araba alırken abi tam bunu opsiyonel olarak alıp almamak senin kendi kararın ama yani yolcuları bindireceğin uçakta bunun standart olmalı. Yani ne kadar güvenli olursa o kadar daha iyi. İlk defa böyle bir şey duydum bir uçak
Evet
modeli.
abi. Dünyanın en geri zekalı işi bence yani. Lüksü opsiyonel hale getir. Güvenliği opsiyonel hale getiremezsin yani.
Tabii.
Ama getirmişler işte.
Şimdi peki bu kazalardaki sonuç ne? Yani ne kadar can kaybı var? Bunun hakkında bir bilgin var mı?
İşte 346 kişi ölmüş abi. Kazaların sonucu şu anda tabii hava yolları Boeing ile artık iş yapmak istemiyor şu aşamada. Tekrar güvenini kazanana kadar. Hatta FAA de bu testleri yaparken her şeyi gözden geçirmiş uçağa dair. Her şeyi ve bir sürü hata bulmuş. Hepsi düzeltilecek falan. Ve dolayısıyla uzun süreli bir zorlu bir süreç bekliyor Boeing'i diye düşünüyorum. Bunun haricinde
İyi olmuş. O olsun.
o olsun. Aynen öyle. Haklısın. Kazaların belki bir sonucu otomasyon üzerine aslında bir sonuç var burada. Bu otomasyon mesela şu anda tüm uçaklarda olan bir şey. Otopilot. Bunu biliyoruz. Belki pilotların vaktinin %90'ı otopilotla geçiyor. %95'i hatta. Sadece inişte birkaç dakika, kalkışta birkaç dakika kullanıyorlar uçağı. Buna dair sorular böyle kazalarda hep ortaya çıkıyor abi. Acaba şu anki otopilot kullanımı doğru mu? Pilotlar bu şekilde yeteneklerini kaybediyorlar mı? Otopilot pilota yardımcı mı olmalı? Yoksa onun yerine mi geçmeli? Mesela bu önemli bir tartışma konusu aslında. Buna dair insanların aklında pek çok soru var yani. Sen ne düşünüyorsun? Mesela pilotsuz uçağa biner misin abi?
Cevabım basit abi, binmem. Yani
Ha.
şöyle ki şu an binmem. Sonuçta buna yeterli data toplanıp yeterli araştırma yapıldığını çok düşünmüyorum abi. Şöyle bir şey bu dönemde denense yani bir bayağı bir süreç geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla bilinmeyen var ya. Yani
Evet.
sanırsam güvenmezdim.
Ben bu soruyu işte geçen konuştuğum John'la David'e sordum mesela. John da bana şunu sordu abi cevap olarak. Ben bilmem dedi. Bir yapay zeka araştırmacısı olarak uçağı yöneten bir yapay zeka modeli veya kodu olsa ona güvenip uçağa biner misin dedi. Yani ben de böyle düşününce bilmem dedim abi. Sebebi de şu, bu modelleri insanlar yaratıyor. Belli bir veri üzerine eğitiyorlar diyelim. Bu veride olmayan yani senin verdiğin training sette olmayan bir sürü durum olabilir abi. Bunlar çok az rastlanan, belki milyonda bir rastlanan durumlar ama bunlarla uçak illaki karşılaşacaktır yani.
Tabii ki abi, yani demek istediğim şey oydu. Yani mesela
Evet.
hiç beklenmeyecek bir durum, yani bu duruma yol açacak bir şeyi öngöremeyebilirsin.
Aynen. Ama mesela insanlara bu konuda güvenebiliyorsun. Böyle hiç rastlamadığı bir durumda mantıklı bir karar alması konusunda güvenebiliyorsun. Belli bir mantık sonucunda karar alıyor çünkü. Ama yani makinalara güvenmem abi bu konuda.
Ya
Şu
bu
anda güvenmem.
şu an abi yapay zekanın en büyük problemlerinden birisi bu. Yani sonuçta
Evet.
bu tür uygulamalara neden uçaktan veya araçtan başlayalım? Sonuçta şu an günümüzde yapay zekanın girmesi gereken, belki de tamamıyla ele geçirmesi gereken çok fazla sektör var. Yani bunu ister süpermarketlerden başla, ister bankacılıktan bile başlayabilirsin. Yani sonuçta en fazla sana kaybettireceği şey para olur. Ama bunun güvenlik problemi yaratacak böyle bir alana uygulanması. Yani ben en azından şunu sorarım burada. Yani burada tamamen otopilota geçmeyi gerektirecek durum ne? Yani eninde sonunda bir pilotun buradaki kontrolünü çok aza indirgeyebilirsin ama olmamasını gerektirecek bir durum ben öngörmüyorum. Bunun hakkında bir şey var mı? Yani neden olmasın ki?
Bunun bir sebebi muhtemelen paradır abi. Yani tek aklıma gelen o aslında şu anda. Şöyle düşün. Havada 50 tane uçak olsa ve bu 50 uçağa bir karargah içinde, bilgisayar başında 10 tane pilot sadece gerekli olduğu anda işte müdahale edecek şekilde kullanıyor olsa, belki mesela her uçakta 2 tane pilot olsa 200 tane pilot, sen bunu alıp 10'a düşürüyorsun. Aslında pilotları yerine geçiyorsun yani. Dolayısıyla hava yolları bunu çok sever, hani böyle bir şey mümkün olsa. Ama ben sevmem abi. Yani pilot hakikaten olması lazım kokpitte yani.
Ya ben bir programda ilk bu uçaklarda yemek servisi yapılmaya başlandığında abi, bir yemekteki boyutu böyle santimlerce düşürmelerini böyle, yani bir burgerin çapını böyle milimetrik oynatmalarının ne kadar para kazandırdığını öngörüp böyle yavaş yavaş çakallıklara gittiğini görmüştüm abi, okumuştum.
Aynen tamam. Öyle. Aynen öyle işte.
O yüzden böyle gelirleri çok da onlar için küçümsememek lazım. Dediğin gibi para onlar için en önemli etmen. Ve yani pilotlara verdikleri para veya eğitimlere verdikleri para onun yanında çok çok daha fazla olmalı. Ama işte ya bir yandan da insan düşünüyor yani sonuçta ya bu uçağa biniyorum. Bu uçağın herhalde her şeyi öngörülmüştür. İnanılmaz fazla bir eğitim dönüyordur bunun arkasında. Veya işte bu uçaktaki tüm teçhizat milyonlarca defa denenmiştir diye böyle abartıyorum şu an ama. Şu an senin anlattıkların da bunun tam zıttını gösteriyor. Biraz Allah'a emanet gidiyoruz gibi bir durumda var gibi.
Ya yok, öyle de söylememek lazım abi. Aslında uçak kazaları giderek azalan olaylar. 1 milyon uçakta bir şu anda. Bilmiyorum tam istatistikleri. Belki 10 milyon uçakta bir hakikaten ölümlü kaza yaşanıyor şu anda. Dediğin de doğru. Milyonlarca defa bir ekipman deneniyor abi. Yani öyle bir şey de var. Dolayısıyla o kadar çok uçuş oluyor ki aslında. Güvenmek lazım bence buna. Bir de uçaklar şöyle tasarlanır normalde. Bir sistem koyuyorsan o sistem fail safe bir şekilde tasarlanır. O sistem devreden çıktığında onun yerine devreye girecek başka bir sistem vardır. Yani hidrolik sistemleri mesela bile uçakta 4 tane falan oluyor çoğu uçakta. Hani biri bozulursa diğeri devreye girsin gibi. Öyle düşününce hakikaten pek çok şey düşünülmüş durumda. Ama tabii uçakta bir şeyler yanlış gittiğinde en son bunu düzeltecek sistem insan abi. O insanı oradan kaldırmak, bir belki uzaklarda Amerika'da bir karargah koymak ya da işte şey gibi, o video oyunu gibi uzaktan kontrol edecek şekilde yapmak bana çok mantıksız geliyor. Ya iletişim koparsa ne olacak uçakla, yani öyle şeyler de var. Dolayısıyla olası gelmiyor bana. Ama uçağa güvenmek lazım abi. Uçaklar sürekli daha güvenli hale geliyor yani.
Şu an trenle beraber en çok güvenli araç o yani. Dediğin gibi güvenmek lazım da böyle işte maillerle bu olayların, maillerin evet, saklanması, arka planda böyle pis şeylerin dönmesi falan biraz insanda soru işareti yaratıyor ama.
Tabii tabii, haklısın.
O yüzden senin yerinde olmayı çok istemezdim dedim yani.
Ya işte ben de tabii zamanla biraz alıştım bu olaylara da, hani ben de uzman değilim sonuçta bu olayda, sadece ilgim var. Bir de şöyle bir şey var son eklemek istediğim, bu otomasyon olayı giderek artıyor abi. İlk başta belki 20 sene 30 sene önce çok primitif bir şekilde olan bu yazılımlar şu anda inanılmaz kullanılır hale gelmiş. Hatta otopilot inişi kalkışı da yapabiliyor artık. Kalkışı bilmiyorum da kesinlikle inişi yapabiliyor mesela. Ve oranı artıyor otopilotu kullanma şeyi. 2013'te bir NASA araştırmasına denk geldim geçen. Uçağı aktif olarak kullanan pilotlara kıyasla otopilottaki uçağı gözlemleyen pilotların, yani gözlemci versus kullanan, gözlemcinin iki kat daha fazla dikkati dağılmış. Bu araştırmada bunu tespit etmişler. Yani birinde %10, birinde %20 oranında. Dolayısıyla insanlar aslında gözlemci olmaya çok uygun olarak tasarlanmış değiller abi. Bu da aslında endişe verici bir şey.
Yani burada işte insanların rolü şu. Nazlı ile geçen konuşuyorduk. 21. yüzyıl için 21 ders adlı kitabı Harari'nin. Orada kitabı ben henüz okumaya başlamadım ama orada öngörülerin, sezgilerin makineyle öğrenmede aslında bir yeri olup olmadığına dair bir bahsettiği bir bölüm varmış abi. Yani bizim çok adlandıramadığımız ama yani bunun aslında bizim çok fazla datayla elde ettiğimiz bir şey. Yani biz de böyle genlerden veya tamamen sıfırdan var olan bir şey değil bu öngörüler aslında. Ama bir şekilde biz bu durumlarda, bu zor durumlarda bazen mantıklı kararı verebiliyoruz. Hiç öngörmediğimiz bir datayla karşılaştığımızı düşünsek bile. Aslında karşılaşıyoruz benzeriyle ama bir bunu bir şekilde çözüyoruz. İşte bunu orada henüz yapay zeka ile yapabilecek durumda değiliz. Ama evet, bahsettiğin şey doğru abi. gözlem konusunda kesinlikle, mesela eğer bu olay sadece gözleme dayansaydı ben onu makineleri tercih etme konusunda hemfikir olurdum, ama işte bu orada bir karar verme mekanizmasında problem var bence.
Tabii tabii. Pilot oradaki sigorta abi. Yani her şey yanlış giderse sen pilota çoğu zaman güvenebiliyorsun. Güvenmek ne kadar mantıklı, mantıksız, o ayrı bir tartışma. Çünkü sonuçta pilot uçağı kullanmadan aslında fark etmeyebiliyor uçakta yanlış giden şeyleri. Ama pilot oradaki sigorta abi. Ya şöyle düşün, sadece pilotlar değil, Tesla otopilot özelliğini ortaya çıkartıyor değil mi? Başka bir sürü şirkette bunun üzerine çalışıyor. E ne oldu abi? Bir sürü kaza yaşandı. İşte insanlar arka koltuğa geçip köpeğini besleyen mi dersin, uyuyakalan mı dersin, mesajlaşan şey yapan, yola dikkat etmeyen mi dersin? Bir sürü insan oldu yani bu kazaların arkasında.
En azından abi böyle bir durumda bir şoförün arkaya geçip köpeğini beslemesini sen öngöremezsin yani. Bu öngörülemeyen bir senaryo abi.
Aynen öyle. Ama dikkati dağılıyor abi insanların. Sadece gözlemcisin. Hani araba yanlış bir şey yapıyor mu yapmıyor mu ona bak deyince insanlar dikkati dağılıyor yani. Güveniyor çünkü.
Kesinlikle. Şu an otopilota çok uygun olmadığını düşünüyorum ama bu Boeing konusundaki edindiğim bilgiler de biraz sanırsam bundan sonra uçak modellerine bakarak biraz bilet almamı sağlayacak gibi görünüyor. Beni biraz uçaktan soğuttun Ruşen'cim.
Abi kusura bakma ya, onu ben de yapıyorum. Yani özellikle bu 737 MAX ilk kazasından sonra hemen çıkartılmamıştı kullanımdan. 5 ay sonra ikinci kazada çıkartıldı ve orada çok söylenti vardı uçakta yanlış bir şeyler olduğu konusunda. O ara bayağı bakıyordum yani bu olaylara. Hani 737 MAX olmasın, başka uçaklar olsun falan diye. Bakalım dikkat et yani, bu Eylül 2020'de giriyor. Ben olsam bir ondan sonra bir 6 ay bir sene beklerim bu uçağa binmeden.
Aynen, milyonda bir ihtimal olsa da o ihtimal bize gelebilir Allah göstermesin deyip evet, klasik bir bitiriş yapalım.
Aynen öyle.
Başka Boeing üzerine bahsetmek istediklerin var mı?
Yok. Yani Boeing'in zaten çok bahsedecek bir şey yok aslında. Çok sıkıntılı işler yapmışlar, orası belli. Ama işte dediğim gibi bu uçağın en azından bayağı tekrar gözden geçirilmiş. Tekrar sertifikasyonu yapılıyor şu anda ve hatalar bulunmuş. Umarım düzeltilmiştir diye düşünüyorum. Ve bu kadar, benim söyleyeceklerim bu kadar.
Pis bir firmaymış Boeing ya. Bunu öğrenmiş olduk.
Haklısın.
Ağzına sağlık Ruşen'cim.
Senin de ağzına sağlık. O zaman görüşmek üzere.